Bu soru yağmurunda istiyorum ki size sorduğum sorulara mümkün olduğu kadar kısa cevaplar verelim. Tamam. Ama ben de sorabildiğim kadar tamam. Size çok soru sorayım diye. Evet, birinci yağmur damlasını damlatıyorum. Büyük holdingleri yönetirken rastlanabilecek en ciddi 3 sorun sizce ne olabilir?
Ben büyük holding, tabii bir büyük aile holdinginden örnek vereyim.
Evet.
En büyük bir, ikinci ve üçüncü soru. Sorun. Hepsi bana göre aynı. Şu laf, profesyoneller ve aile fertleri. Ya kardeşim, bu şirket kar amaçlı bir şirket. Bu şirketin %30 ortağı kamu, yani vergi toplayacak.
Evet.
Ha, vergi matrağı düştükçe ortaklık azalıyor ama yine de ortak, bir sorumluluk var yani. Ha? Dolayısıyla şu olmamalı, profesyoneller ve aile fertleri diye bir ayrım olmamalı. Aile fertleri de profesyonel gibi çalışmalı. Eğer aile fertleri profesyonel gibi çalışmıyorsa, kime zararı var bunun öncelikle? Hissedar olan aile fertine zararı var. Dolayısıyla yönetme egosu olmamalı büyük holdinglerin aile fertlerinde. Bakın bu çok önemli. Benim babam bana bir şey öğretti. Sen dedi Sabancı Holding'de sadece hissedar olma hakkın var kardeşim. Senin yönetme hakkın yok. Sen eğer kendi ayakların üzerine durarak yönetebiliyorsan yönetme hakkın var. Eğer Ali Sabancı yerine, Ali Sabancı'nın yaptığı işi Ali Yabancı daha iyi yapıyorsa, birinci öncelik senin iyiliğine ya. Ha? Dolayısıyla bu ego hep arka cepte olmalı. Yönetme hırsı olmamalı benim şahsi kanaatim.
Evet.
Maalesef Türkiye'de, yurt dışında da bu örnekler var. Biraz evvel dedim ya bu ağır kart vizit.
Evet.
O ağır kart vizitin etkisi altında kalan aile fertleri olabiliyor. Yani o aile fertleri düşünebiliyor ki ya ben bu kart viziti verirsem ben yarım adam yarım kadın mı olacağım? Yok ya.
Doğru.
Dolayısıyla. Evet.
Yani siz o üçünü de birleştirdiniz. Tabii. Ortak olan aile fertlerinin muhakkak ben yönetici olacağım gibi bir egosu olmaması lazım dediniz. Tabii. Peki aile şirketlerinde akraba olan ortaklar arasında en sık rastlanan sürtüşme sizce hangi konularda ortaya çıkabilir?
En sık karşılaşılan sürtüşme, tabii eğer bir şirkette birden fazla aile ferdi, aynı bünyede birden fazla aile ferdi varsa ve maalesef Türkiye'de bu var, biraz evvel dediğim merit kendi arkanın üzerinde durduğuna göre değerlendirilmiyorsan, o zaman düşünceler yarışmaya başlıyor, fikirler. Para kazandığınızda o zaman bunların hepsinin üstü örtülüyor. Çünkü kâr ediyorsun.
Evet.
Zenginlik artıyor. Ama
para işin, kaybedince
para daha az kazanılırken veya da işin boyutu bundan sonraki jenerasyonun sayısını karşılayamaya başladığı zaman, yani ne demek istiyorum? Aritmetik yapayım. Diyelim ki benim babamın bir kardeşi var. 10 milyon dolarlık işleri var. İki kardeş yönetirken 5'er milyon dolar işleri var. Evet. Ama her iki kardeş iki çocuk yaparsa demek ki içeride 6 kişi var. 2 kendi, evet. 2 daha 4. 6'yı ona bölersen 1.6, bak bir yerden 5'ten 1.6'ya düştü.
Evet.
Bunun 3 kat daha hızlı büyümesi lazım. Dolayısıyla
veya daha az çocuk yapmak lazım.
Daha az çocuk yapmak lazım.
Evet.
Ama her halükarda Bülent Bey, eğer merite bina etmezsen, beceriye bina etmezsen her konuda sürtüşme oluyor. Bu hemen su yüzüne çıkmıyor.
Uyuyor bir yerde.
Tabii uyuyor.
Ne zaman su yüzüne çıkıyor?
Ne zaman su yüzüne çıkıyor? Benim gibi bireyler artık yeter diyene kadar. Ama bu da cesaret istiyor.
Evet, yani. Evet. Cesaret herkes istiyor. Sizin gibi cesaretli değil. Peki, çok paralı olan bir insanın muhakkak düşünmesi gereken şey nedir? Hmm.
Parayı kendi mi kazandı yoksa miras mı aldı? Bu çok önemli. Bakın bana göre çok önemli bir fark var. Ne arada, neyin arasında? Zengin olmakla para kazanmak arasında dağlar kadar fark var. Benim zenginliğim 100 birimse ben bakın bugün şapka çıkartırım en az bunun %95'i mirastır Bülent Bey. 5'i benim uğraşlarımdır. Direkt benim uğraşlarım. Eğer bunu benim gibi söyleyebilenler varsa ne mutlu onlara.
Evet.
Eğer etrafta ben 100 birimlik adamım çünkü mükemmelim diye dolaşsaydım ben,
evet,
o zaman işim zor olur.
Evet.
Dolayısıyla zenginlikle para kazanması dağlar kadar fark var.
Evet, çok güzel. Peki çok parası olan bir kişinin asla düşünmemesi gereken şey nedir? Asla düşünmemesi.
Çok gereken. Para ne demek tabii? Şimdi çok parası olan biri zaten 10 yeterlik zaten bu parayı nasıl harcayacağım, nereye harcayacağım diye düşünmez. Çünkü bu paranın %1'i günlük hayatında harcanır. Dolayısıyla bana göre ben şunu alacağım onun için biraz daha kazanmam gerekiyor diye düşünmez.
Düşünmezsiniz. Peki bir iş adamı risk alırken neye dikkat etmeli?
Neye dikkat etmeli? Riskin karşılığında getiri ihtimalinin ne olduğuna bakmalı bir. İkincisi benim kendime göre yaptığım bir çalışma var. Stop loss yani en kötü ihtimal ben burada bütün planlarım yanlış gitse.
Ve para kaybetmeye başlasam.
Bunun maksimumu nedir?
Ne kadar kaybederim?
Ve ona göre ben bunun altından kalkabilir miyim?
Kalkmam.
Neye kıyasla? Getiri potansiyeline kıyasla.
Evet. Peki ben olsaydım yapmazdım dediğiniz bir olayı bizle paylaşır mısınız? Ben olsaydım yapmazdım. Herhangi bir olay olabilir.
Yeni içinde bulunduğum sektörde, havacılıkta rekabetin bir kısmı şimdi hükümetten yardım istiyor.
Hükümetten yardım istiyorlar.
Evet. Ben olsam bunu yapmazdım. Çünkü hükümete sormadım ki ben bu işe girerken. Girebilir miyim diye sormadım ki. Ben kendim girdim. Evet. O zaman ben kendi ayağımdan asılmam lazım.
Evet. Peki bir holdinge üniversiteyi bitirmiş, yeni girmiş bir kişi ben genel müdür olmak istiyorum dese... O yeni girmiş üniversite mezununa genel müdür olabilmesindeki yolun hızlanması için, çabuklaşması için ona ne önerirdiniz? Ne yapmasını önerirdiniz?
Bir kere o yolun hızlanması için dediğinizde ben mutabık değilim. Çünkü o yol çok ince, uzun ve sabır gerektiren bir yol.
Sen bunu unut mu derdiniz?
Ben bunu unut demezdim. Şunu yapardım. O holdingin insanları nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışırdım. Yani her işin başında bir aile ferdi mi var? Yoksa o her işin başında değerli bir insan var, aile ferdi veya aile ferdi olmayan, ona bakardım.
Eğer aile ferdi varsa ne yapardınız?
O zaman o aileden biriyle evlenirdim.
Evet, aile ferdi yoksa?
Aile ferdi yoksa o zaman ben çok ciddi bakardım.
Çalışırdınız.
Demek burada gelecek
var. İstikbal var.
Bu kendinizle ilişkili oluyor o zaman, aile politikayla ilişkili olmuyor.
Evet. Peki soyadım Sabancı olmasaydı yapamazdım dediğiniz bir şey paylaşır mısınız?
Neyse sizinle konuşamazdım böyle.
Evet.
Çünkü Sabancı olmanın da çok önemli bir katkısı var benim şu anda işimin ön plana çıkmasında.
Peki bir başka soru da soyadım Sabancı olduğu için yapamadım dediğiniz bir şey.
Soyadım Sabancı olduğum için yapamadığım bir şey.
Yani yapmak istediğiniz ama...
Vallahi şimdiye kadar bu kadar böyle bir şey olmadı yani. Tamam şöyle söyleyeyim tabii. Soyadım şu... Evet biraz düşünürsen. Yani. Mesela ben bundan evvelki hayatımda muhtemelen balıktım. Beni bıraksan şimdi. Giderim Göce'ye, Dalaman'da bir yerde, Bodrum'da bir küçük bir teknede yaşardım. Ama evet. Bunu yapamam.
Evet. Peki iş hayatında bugüne kadar gördüğünüz, rastladığınız, etik olmayan ne gördünüz?
Şimdi bakın bunu bana izin verin kısa değil de biraz uzun cevap.
Buyurun.
Tamam. Şimdi Türkiye maalesef etik olmayan davranışa hep hoş geldin diyor.
Hoş geldin.
Hep hoş geldin diyor. Bakın şimdi nereden nereye? Ya Türkiye'de şimdi ismi lazım değil. Bir bey vardı. Türkiye'yi ve bütün Türkiye'yi bir defa diyelim ki af buyurun kazıkladı. Bu oldu. 70'li yılların sonunda 80'li yılların başında. Bu banker alakalarıyla ilgili. İsmini anladınız.
Anladım. Ha?
Ya 3-4 sene sonra aynı bey, aynı konuda ikinci bir defa Türkiye'yi kazıklıyor. Demek ki bu işler Türkiye'de hemen unutuluyor. Hemen Türkiye'de ne oldum diyor. Dolayısıyla etik değerlere baktığım zaman ben yani ben aynı yoldan giderim. Benim en kolay, işimin en kolay tarafı ne? İçim dışım bir yalan söylemiyorum. Yalan söylememin ne avantajı var Bülent Bey? Ben Bülent Şenmer'le bundan 3 hafta evvel beraberken bana bir soru sorduğunda ona bir cevap veriyorum. İçimdekini söylüyorum. Niye? Çünkü bir daha sorarsa yine aynı şeyi söyleyeceğim. O zaman demem ki ben, ya Bülent Bey'e ben en son ne yalan söylemiştim ya? Onu hatırlama ihtiyacım olmaz ya.
Özel bir databank gibi tabii şey tutacaksın da.
İş kolaylaşıyor. Yalan söylemez.
Evet. Ben size soru yağmurunda epey ıslattım. İsterseniz birazcık ara verip birazcık kurulalım. Bülent Şenver'in odasında Bülent Şenver'in konuğu Sayın Ali Sabancı ile birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız.